Merhaba, Kitap ve Kütüphane Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün Selahattin Öztürk'le konuşacağız. Daha önce birkaç video çekmişti kendisiyle, süreli yayınlar, dergiler, gazeteler üzerine. Bugün yine yani o konuda aklımıza gelenleri konuşacağız. Sabit bir konu yok. Sohbet üzerine devam edeceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Zeytinburnu Belediyesi Merkez Efendi şehir kütüphanesi olarak başlayıp millet kıraathanesi olarak devam eden kütüphanemize. Dergi dünyası çok farklı olaylara gebe. Dergilerin hazırlık süreciyle yayını, piyasaya sunulması, okuyucuyla buluşturulması, okuyucuyla buluşamayanların geri dönüşüyle hem yayıncı hem takip eden açısından ilginç hikayelerle dolu bir dünya. Derginin özelliği, dergi demeyelim de süreli yayın özelliği, çünkü çok geniş bir kapsamı var. Gazeteler var, akademik dergiler var, fanzinler var, konu dergileri var, sektör dergileri dediğimiz ticari bir yapıya uygun dergiler var. Sadece o sahayla ilgili bilgileri veren. O yüzden süreli yayın demek çok daha doğru. Bunların içlerinde farklı özellikleri olan var ki bunlardan bugün boy değişikliğine bağlı yapılanmadan bahsetmek istiyorum. Süreli yayıncıların zihninde, kafasından ne geçiyor, çok anlamlandırıp sorduğumuzda da doyurucu cevaplar alamadığımız, son dönemde günümüzde fiyat artışına bağlı boy küçülmelerini makul bir yaklaşım olarak görsek de boyu küçülmeyip büyütenler de var işin aksi. Farklı bir boyutu. Hem boyunu büyütüp hem de sayfa sayısı artan dergilerimiz de var. Ki en son örneği geçen yıl çıkmaya başlayan Bu Yaka isimli dergi. Neredeyse roman boyda çıkan bir dergi. İkinci sayıdan ve üçüncü sayısını en son gördüm. Başka çıktı mı şu anda? O da bir muamma takip açısından. Tabildot boy dediğimiz yarım gazete boyuna büyüyen bir yapı oldu. Boy değişiklikleri kütüphaneciler açısından, dergi biriktiren koleksiyonerler açısından tabir biraz amiyane, belki işkence bir duruma geliyor. Ciltletmede, rafta muhafazada her zaman problem çıkartan, ama onların o farklılıklarını takip etmenin de heyecanı bir başka oluyor. En azından bir süreli yayın koleksiyoneri diyor dostlarımız, ama bir amaca yönelik biriktirdiği için o koleksiyoner rafını kullanmadan dergi toplayan birisi olarak bu boy değişikliklerinin serüvenini takip etmek, onlar üzerinde bir şeyler yazma hayali kurmak çok daha keyifli ve farklı bir boyut. Ama kütüphaneler açısından ciddi manada sıkıntı. Özellikle derleme kütüphanelerinde bu boy değişiklikleri kullanımı da etkileyen bir unsur olarak karşımızda. Şöyle ki, derleme kütüphaneleri yerden tasarruf adına boyuna göre bir tasnif sistemiyle raflarını şekillendiriyor.
Bu arada bu derleme kütüphanelerini de biraz açabilir miyiz? Hangi kütüphaneler bir derleme kütüphanesine geliyor?
Basma yazı ve derleme, basma yazı ve resimleri derleme kanunumuz var. 1934'te çıkan bu kanun çerçevesinde ülkede basılan her türlü materyalin devlete belli sayılarda verilmesi gerekiyor. Sonra revize edildi. Statüsü, cezaları verecek kütüphanelerde değişiklik oldu. Şu anda 6 kütüphanemiz derleme yasası kapsamında basılı ürünleri derleme. Ekstra olarak Milli Kütüphane dijitali de derlemekle yükümlü. Dijital versiyonda yayınlanan bütün eserlerin dijital kopyasının Milli Kütüphane'ye verilmesi kuralı kanunu işlendi. Ankara'da Milli Kütüphane, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, İstanbul'da İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi, ki Beyazıt Devlet Kütüphanesi ikiye bölündü. Kitaplar Rami Kütüphanesi'ne derleme nüshası olarak süreli yayınlarda Beyazıt Devlet'e verilmek üzere bir küçük operasyon yapıldı. Son nüsha ise İzmir'de Milli Kütüphane'ye gönderilmekte. Yayınlar çıktıktan sonra birinci sorumlu yayıncı. Daha sonra editör ve yazarlar, zincirleme. Verilmeyen her bir nüsha için kanunda değişiklik olduğu için son dönemde derleme kaçağı minimuma indi. Çünkü verilmeyen her nüsha için etiket fiyatının 100 ile 1000 misli oranında bir para cezası, idari para cezası öngörüldüğü için kanunda yayıncılar ve matbaalar bundan kaçamıyorlar. O yüzden de belli kanunu süresi içerisinde teslim ediyorlar.
Ama derleme kaçağı güzel bir tabir.
Evet, yok biz kütüphaneciler olarak da derleme kaçağı diyoruz. Tespit edileni derleme müdürlüğü yayıncısından istiyor. Verilmezse cezai hükümler devreye giriyor. Caydırıcı bir ceza evet. olduğu için de en azından kültür taşıyıcısı olan dergi, kitap, işte çıkan materyallerin gelecek kuşaklara aktarılması %80'in üzerinde sağlanmış oluyor. Bu noktada süreli yayın çıkaran yayıncıların da derleme nüshalarına çok iyi bakması gerekiyor. Bunun sebebini de şöyle izah etmek istiyorum. Ürettiğin ürünün gelecek nesillere miras bırakılması, onların kullanımına sunulabilmesi adına derleme nüshasının ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hayatta kalmak, tarihe iz bırakmak isteyen yayıncıların, özellikle de bireysel yayıncıların buna çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Derlemenin dışında da özellikle taşradaki süreli yayınlarda yerelin en büyük kütüphanesine de bir nüsha ulaştırması, orada muhafazasını sağlamaları gerekiyor. Bilginin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli.
Bu arada de biraz bahsetmek istiyorum. Sizin bir ufak bir taşınma süreciniz oldu. Yani onları konuşabilir miyiz?
Tabii ki ufak değil, maceralı bir taşınma oldu. Toplanması akşam mesai sonrası olmak kaydıyla yaklaşık 2 ay süren 500 büyükçe koliden oluşan kitap, dergi, arşiv malzemesi, belge, üniversite okurken yaptığım ödevlerin kopyaları dahi onların içerisinde yeni yerine ulaştı. Yozgat merkezde yaşayacak artık onlar benimle.
Orada bir üniversite kadar aslında orada süreli yayın da var. Küçük bir üniversite kütüphanesi gibi veya artık Türkiye şöyle,
Şartı'nın büyük gibi. 2018'de YÖK'ün üniversite kütüphaneleri istatistiklerinde 54 üniversiteden alttaki 8 tanesinin benim evdekinden az kitabı var idi. Bu üniversitelerimizin, üniversitenin bilgiye bakışını, yetiştireceği öğrenciye, üniversite öğrencisine bakışını da açık ve net ve acı bir şekilde önümüze koyuyor. Sonra iki tanesi sayıyı yükseltti, bir bağış geldi, yükseldi ama 400-500 kitapla üniversite kütüphanesinin, üniversitenin kalbi olması gereken yerin 500 kitapla ben bir seferinde 1000 tane kitap satın aldığımı hatırlıyorum toplu olarak. Bir üniversite kütüphanesinde o kadar dahi kitabın olmaması her yere üniversite açılmanın acizliği diyorum ben buna, ortaya koyuyor. Kitapsız üniversite. Ha şunu savunuyor pek çok üniversite. Elektronik kitap var. Var kardeşim. Tamam. Var ama o elektronik kitapların %95'i yabancı dilde. Evet. Benim üniversitelerimin çok azında yabancı dil eğitim var. Diğerler o veri tabanını kullanacak dil yeterliliğine sahip değil. Öğrencimize o dili öğretemiyoruz ama benim 3 milyonluk kütüphanem var diyebiliyor rektörler.
Tabii bir de bunu ama yani sade vatandaş da bunların bir kısmına erişebiliyor zaten değil mi? Hani üniversiteye bağlı olmadan.
Tabii yani bir kısmı ortak erişimde. Akademiye üye olduğun zaman orada akademide üretilen pek çok yazılıyor.
Veya Archive.org var vesaire.
Var, var. Bunlara ulaşmak mümkün. O yüzden basılının kütüphanelerden ihmal edilmemesi gerekiyor. Buradan süreli yayınlara döneceğim. Üniversitelerin pek çoğu artık basılı dergi almıyor. E-dergi. Hı hı. Ulakbim'den, Dergi Park'tan dolayı da basılıyı almıyor. Bir mekan ayırmak istemiyor. Ama dijitalin fişi çekildiği zaman ne yapacağız sorusunu soruyorum ben. Geçen yıl yaşadığımız bir örnek var. Radikal Gazetesi.
Hı, evet.
Önce basılıdan vazgeçmişlerdi. Sonra elektronik yayınladılar. Bir müddet sonra fiş çekildi. Arşivin kimde olduğu bilinmiyor. Yani Radikal Gazetesi'nin isim önemli değil. Başka gazeteler de olabilir. Arşivine şu anda erişemiyoruz. Yani dijital tamam büyük kolaylık sağlıyor. Gecenin bir yarısında erişiyorduk falan ama bilgi sağlayan server'ın sahibi kapattığı anda düğmeyi cahil kalıyoruz.
Bir de şey riski var ya, konuşuyor. Güneş patlamaları oluyor ya. Güneş patlamaları eğer çok fazla artarsa bütün elektronik sistemleri çökerteceği söyleniyor. Hani
felaket senaryosu gibi bakıyorsak da gerçek payı olmayan bir şey de dillendirilmez. Yani denenmiş, yaşanmış şeyler. Yani mıknatısı hard diskimizin yakında tuttuğumuz yani, anda o içindeki bütün bilgi kayboluyor. Veya hard diski yere bir hızlı temas ettirdiğinizde gidiyor. Ben yaşadım. Şu anda bir hard diskim aynı pozisyonda. Dijital arşiv belgelerine üzülmüyorum ama çünkü yeri belli. 52 bin tane kişisel fotoğrafım var o hard diskin içerisinde. Tek bir kurtarma yolu var. Aynı hard diskten bir tane bulursam kurtulacak. Üretimi yok, yedek parçası yok. Böyle bir açmaz içerisinde. Yani dijital.
Komada bekliyor.
Bitkisel hayatta. Fişini henüz çekmedik. Yani bir ihtimal arkadaşları, dostları da arıyorum. Elimdeki hard diskin aynısından bulabilir miyiz diye. Yani dijital tamam güzel, hayatımıza süper kolaylık getiriyor. Ve fakat bir anda da kör olabiliyoruz. Okumayı unutabiliyoruz. Süreli yayın açısından üniversite kütüphaneleri e-dergi aboneliklerine ağırlık veriyor. Şu kadar milyon makaleye erişimimiz var diyor övünerek ama gene dediğim gibi yerli veri tabanı oranımız çok cılız olduğu için oradaki bilgiler yabancı dil bilenin rahatlıkla kullanabileceği, istifade edebileceği bilgi yığını. O yüzden yerli veri tabanı oluşturup elektronik kaynakları oluşturduktan sonra dijitale devam etmemiz bir noktada anlamlı oluyor. Biz baştan boy değişikliğine geldik, derleme kütüphanesi dedik, laf laf açtı, yönü değiştirdik ama derleme kütüphanelerinde yer tasarrufundan dolayı söylediğim gibi boya göre tasnif yapılıyor dergiler ve kitaplar. Küçük, orta, büyük boy. Veya ölçü dışı dediğimiz çok büyük boylar. Şimdi küçük boyla yayınlanan bir dergi küçük boy rafında biraz büyüdü orta boy rafına, battal boy veya folyo boy dediğimiz boya geçince de farklı bir rafa gidiyor. Öyle olunca araştırmacı gelip X dergisini istediği zaman kütüphane çalışanı içeriye hakim değilse veya kataloğuna bakarken dikkatli bakmadıysa araştırmacıya rafa gittiğindeki hangi boyun yanına gittiyse onu sunup eksik yararlandırma, eksik taramaya yol açabiliyor. Bu sıklıkla boy değişikliklerinde yaşadığımız bir durum. Beyazıt Devlet'ten örnek vereceğim. Beyazıt Devlet'te hem boy hem de ciltli ciltsiz diye iki kategori var. Yılı tamamlanıp ciltlenecek hale gelen dergi ciltlenip ciltli rafına konuyor. Diğerleri yıl tamamlanıp sayı tamamlanıncaya kadar ciltsiz rafında. Birleşmediği için de araştırmacıya ciltli nüshalar gidiyor, ciltsizler yerinde yok ifadesiyle ulaştırılabiliyor. Süreli yayınlar dediğim gibi üretim, temin ve yararlandırma noktasında hep dikkat gerektiren, sürekli ilgi isteyen, kayıtlarının yapılırken ciddi kaydedilmesi gereken yayın grubu olarak önümüzde hem hoşlukları hem zorluklarıyla yaşıyor.
Evet. Benim burada yayınlar önce de bizim birkaç muhabbetimiz oldu. Bu İSAM günlerinden biraz bahsetsek olur mu? Sizin orada uzun bir dönem geçirdiniz. Kariyerinizin ne kadar geçti?
25 yılı İSAM'da geçti.
Çeyrek asır geçti. Orada yani, çok ilginç kişileri, önemli hocaları da tanıdınız. Onlardan böyle ilginç birkaç
hatıra atıyorsunuz. Ben espriyle İSAM gençliğimi aldı, kütüphaneciliği verdi bana diyorum. Yani kütüphaneci olarak bugün bulunduğum konumda İSAM'ın bilgi birikimi, akademisyenlerle bir arada yaşama kültürü, yayın dünyasının içinde olma noktasında ciddi katkılar oldu. Burada biz de biraz dikkat edip o katkıyı alma noktasında iştahlı olunca farklı pozisyonlar, farklı çalışmalar ortaya çıktı. Süreli yayın koleksiyonunun İSAM'da oluşmasıyla ilgili iki şey anlatacağım. Birincisi, yayın değişimi yaptığımız Irsika'nın fazla nüshalarının, dergi nüshalarının alımı. İkincisi de Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nın çift nüshaları ayıklama sırasında dışarıya aldığı süreli yayınların alımıyla İSAM Kütüphanesi'nin süreli yayın koleksiyonu şekillendi. Onun üzerine inşa ettiğimiz, daha sonra bağışlarla gelen, genişleyen bir koleksiyon oldu. İSAM'a başladığımda hiç takip edilen süreli yayınımız yoktu.
Hmm.
Diyanet Vakfı'nın bir kuruluşu olduğu için, o zaman İslam Ansubesi, sonra İslam oldu. Diyanet gazetesiyle Diyanet Aylık ve Diyanet Çocuk dergilerinden oradaki yöneticilerimizin bıraktığı nüshalar dışında süreli yayın da yoktu. İlk parti Irsika'nın özellikle akademik mükerrerlerine gidip bir transporter minibüsü doldurarak getirip onları ayıklayarak tamamen kaydedilmeyecek bazı yayınlar vardı. Özellikle bülten türü. Onları ayıkladıktan sonra kaydettiğimiz süreli yayınlar akademik seviyede bir taban oluşturdu. Büyükşehir'in Atatürk Kitaplığı'nın avlusuna yığılmış olan fazla nüshaları da almaya gittik. Arkadaşlar davet ettiler, İslam'a gitsin seçip alabilirsiniz diye. Bir gittim. Ağustos sıcağı, bilgisayarla gittik 2-3 arkadaş.
Bugünler gibi.
Bugünler gibi, şu andaki sıcaklar gibi. Bir de akşam güneşi tam tepeye vuruyor. Kontrol ederek almaya çalıştık. Fakat sıcak çok fena vurunca gittim içeride o zamanki yönetici arkadaşlara. Dedim ya böyle olmayacak. Ben hepsini götüreyim. Bana lazım olanları kaydedeyim. Bakarız. Olmayanları, fazla olanları da sizin adınıza Anadolu'daki kütüphanelere göndeririz diye. Aldık geldik. Türkçe koleksiyonumuz da oradan şekillendi. Sonrasında bağış koleksiyonlarla arttı. Bunlardan birisi de merhum Yavuz Argıt.
Ha evet. Biraz bilmeyenlere de bahsedebilir misiniz?
Yavuz Argıt asubayla hayata başlayıp askerlikten istifa edip uzak yol makine zabiti olarak geçimini sağlayan
gemilerde
evet bir ağabeyimizdi. İzmit'te koleksiyonu bulunuyordu. Bir şekilde bize ulaştılar, bilgisi ulaştı, gidildi, görüşüldü. Kitaplarıyla birlikte İSAM'a transfer ettik. Tabii dergileri de vardı. Bazı dergiler İSAM koleksiyonunda da var. O da almak istiyor. Hatta bir tartışmamız da oldu rahmetliyle. Tasavvuf dergisi var. Hmm. İLEM'in çıkardığı. Bunu ben de istiyorum. Yavuz amca bak kütüphaneyi alıyoruz. Aldığımızda sana vereyim oku sonra kaydederiz. Yok benim puthaneme de girecek bu. Öyle tabir ederdi kitapların olduğu mekanı. Yavuz amca bak... Para veriyoruz. İki kez para vermeyelim. Onun yerine sana kitap alalım. İnatlaştı. Yok dedi. Ben istiyorum dedi. Sen almazsan ben kendim alacağım dedi. Kızdı. Odayı terk etti. Birkaç hafta yüzüme bakmadı. Sonra o istediği sayıları getirdik. Masasına koyduk. Arayı yumuşattık. Onun da bir miktar dergisi çıktı. Tabii İSAM'ın takip etmediği dergiler grubundan olduğu için koleksiyona farklı bir hava katmıştı.
Ne kadar kitap vardı hatırlıyor musunuz?
20 bin civarında kitapla geldi. Vefat ettiğinde toplamda benim yanlış hatırlamıyorsam çünkü ben ayrıldıktan sonra vefat etmişti. 35 bin civarında bir koleksiyonu vardı.
Yani bütün ev kitaptan oluşuyor diye ben duymuş
tabii,
okumuştum.
Tabii. Kedileri de vardı. O kediler bir kısım yerlere pislemiş etmişti ama neticede o kitapların tamamında okuyan bir özelliği vardı. Yani biriktirici değil, okuyarak biriktiren birisiydi. Gemiyle sefere çıkarken iki valiz kitapla çıkıyor. Uzak yol olduğu için de 3 ile 6 ay arasında sürüyormuş seferleri anlattıklarından naklediyorum. Herkes yiyecek içecek koyarken valizine bu
kitap.
Birkaç çamaşır, iki tane gömlek. Çünkü iç yerinden kalkmıyor. Makinaları ayarlıyormuş. Makina sesinde kulak, gözü de kitapta. Sefer dönüşü kitapları İzmit'e bırakıyor. Geliyor rahmetli İsmail Özdoğan Enderun kitap evine önce oraya uğruyormuş. Gel bakalım Yavuz orada fazla nüshalardan ona bir miktar veriyormuş. Bir kısım da satın alıp tekrar sefere çıkıyormuş. O şekilde biriken bir koleksiyon bugün Türkiye'nin araştırmacılarının hizmetinde. Yani kitaplarda çok... izleri var. Bunu her zaman dile getiriyoruz. İlk kez gördüğü bir kelimenin altına satır sonu tiresi. Çok uzun boylu çizmeleri yoktu kitaplarda. Kelimenin başına veya sonuna küçük bir çizgi. Hoşuna giden bir paragraf olursa da tırnak açıp tırnak kapatma şeklinde o paragrafa işaret koyarak okumalarını bize belgelemiş. Yani bize geldikten sonra değil, bütün kitaplarında bu merak ettiği, ilk kez duyduğu kelimelerle ilgili ayrıntılar kitabı kullananın gözünden kaçmıyor. Notları vardı ama ürettiği hiçbir şey yok.
Evet, bizde de böyle bir şey var işte.
Yani çok okuyup yayına dönüştürmeyen keçi boynuzu çiğnemek gibi diyorum ben ona. 2-3 gram bal için 1 kilo keçi boynuzu çiğniyorsun. O balın da tadını alamadan bitiyor. Yavuz amca rahmetli dedi, bu durum söz konusu. Çok okumuş ama iki koli içerisinde notları vardı. Yazısı da biraz kötü olduğu için okunamayacak bunda ama bir esere, bir derlemeye dönüşecek not yoktu. Şu anda onu ne yaptı arkadaşlar bilmiyorum. Yavuz Argıt Süreli Yayınlarımızın şekillenmesinde aykırı koleksiyon olarak etkili. Yine bir Süreli Yayın koleksiyonumuz rahmetli Orhan Şahik Hoca'da.
Evet.
Kitaplarını, koleksiyon kütüphanesini İSAM'a bağışlama kararı aldıktan sonra davet etti. İlk önce dergilerini teslim etti. Teslim ederken de o gün oraya giden arkadaşlarla eşi rahmetli Ferhunde Hanım'ı da çağırdı. Ferhunde dedi, hak vaki olursa bir hafta sonra bu gençleri arıyorsun, hocanın vasiyetini yerine getirin diyor. Sana da vasiyetim, gençler size de vasiyetim. Bir hafta sonra gelip burada ne var ne yoksa raflarıyla birlikte alıp götüreceksiniz. Söz mü? Söz hocam. Ve vefatından 6 gün sonra, bir hafta dolmadan bir gün önce Ferhunde Hanım aradı. Hocanın vasiyetini yerine getirin dedi. İlk aldığımız koleksiyon Süreli Yayınlar'da getirdik onları. İşlemlerini yaptık. Ayrı bir bölüm olarak rafa yerleştirdik. O da edebiyat ve kültür tarihi açısından güzel, kıymetli, özellikle milliyetçi dergiler noktasında iyi bir koleksiyondu.
Hatta bir köşede onun bir köşesi var.
Ayrı bir katta ayrı bir bölüm olarak. Hatta çalışma masası, çalışırken kullandığı ahşap kolçaklı sandalyesi, aldığı nişanlar, nüfus cüzdanları birkaç tane, 3 dönem nüfus cüzdanı var Osmanlıca zaten harfli ve değişik. Onlar bir müze köşesi gibi düzenlendi. Gelen araştırmacılar aklından geçiren hocaya bir fatiha okuyor. Geçirmeyen de garip garip bakıyor. Bu vatan kimin şiiri çerçeveli duvarda. Merak eden oradan okuyor. Öyle bir Süreli Yayın dünyası içerisinde devam eden bir hayatla bugünlere geldik. Süreli Yayın biriktiren nereden? Sıtkı Türkan var. Sıtkı Türkan İET'den emekli. 100 bin civarında kitabı da olan bir ağabeyimiz. Dergi koleksiyonu da epeyce iyidir. Oğlu Hüseyin Türkan şu anda Yekter. Yekter'in yönetim kurulunda çalışmaları da organize ediyor. Ya zaman zaman görüşüyoruz. Hatta koleksiyonu Yozgat'a götürmeden önce çift birinci sayılarımdan bir kolecik de Sıtkı abiye hediye olarak yollamıştım. O biriktiriyor. Son dönemde dergi biriktiren Mustafa Karabey, Uludağ Üniversitesi'nden bir merak sağladı. 1000 kadar biriktirmeyi düşünüyorum diye. 1500 civarına gelince, maliyet yükselmeye başlayınca vazgeçti. Koleksiyonu da Süleyman Uludağ Hoca ile birlikte üniversiteye bağışladı. Tasavvuf Tarihi Kütüphanesi adıyla onların adına bir bölüm açıldı. Şimdi Uludağ Üniversitesi'nde o birinci sayılarda olmak üzere araştırmacıların ilgisini bekliyor.
Peki teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yani gene bundan sonra sık sık belki programlara devam ederiz yine sizinle.
İnşallah. Süreli Yayınlar konusunda çok konuşulacak şey var. Bir dahaki sefere aykırı Süreli Yayınlar konuşalım derim.
Tabii inşallah.
Tek sayı çıkanlar, çıkarken çıkışını deklare edenler, işte hapiste olduğu için çıkmayanlar veya işte ceza almadıkça derginin çıktığını ifade eden dergicilerimiz var. Türkiye'nin de tanıdığı önemli isimler ama bir sonraki programa bırakalım o isimleri. Biraz da merak olsun dinleyicilerimize. Arkası bir sonraki konuşmaya diyelim. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Umarım dinleyecek olanlar da memnun olur.
Elbette memnun olacaklarını düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederiz tekrar.
Evet.